Ayrım 24.
Zülfikar Bey her zaman olduğu gibi ne yapacağına çabuk karar verdi. 35-40 kilometre kadar uzaklarında kaymak çalan sırtlarından bulundukları yere kadar geliyordu top sesleri. Namlularından fırlayan mermilerin gelincikler gibi açan, çok çabuk solan ateşlerini görüyorlardı. Gelen haberlere göre bazı kesimlerde göğüs göğüse süngü savaşları oluyordu. Dört bir yan kan gölüydü. Yeni Fransız topları Balkan Savaşı'nda Manastır cephesinde olduğu gibi yine değiştirmiş, yönlendirmişti savaşın gidişini. 15 gün önce Manastır'ı alan, doğuda Soroviç'e kadar ilerleyen Manastır-Selanik demiryolunu kesen Bulgarlarla Almanlar, bir haftaya kalmaz ya eriyecek ya da sağ kalanlarını kurtarmak için geri çekilecekti. Ardından Fransızlar yeniden kaylara, Soroviç'e inecekler, birkaç ay önce olduğu gibi Florina'ya, Manastır'a doğru yayılarak Sırbistan'la yeniden köprü kuracaklardı. Fransızlar bundan sonra Goriçka'da uçana da rahat bırakmazlar, sağ yaşatmazlar beni dedi. Görce'ye de el attılar. Bana sınırın öte yanına geçmekten başka kurtuluş yolu yok. Ben Bulgar yakasına geçeceğim. Cafer'in hiç düşünmeden, ben de seninle gelirim, oldu ilk karşılığı. Sen kal, sen Goriçka'da lazımsın. Goriçka sana emanet. Hamza Goriçka'yı çeker çevirir. Tek Hamza ile olmaz. Biriniz kazaya uğrarsa evdekiler koruyucusuz kalmaz. Sağ kalana güvenir. Kısa bir suskunluk girdi araya. Zülfikar Bey dalgınlaşmıştı. Toparlanınca, ne gelir elden dedi. Yabancılar bir haftalık yoldan trenleriyle, vapurlarıyla gelirler, topları tüfekleriyle doğup büyüdükleri topraklarda yaşamayı haram ederler zayıf bulduklarına. Biz de buyurun oturun diyecek değiliz elbet. Kayların Florina'ya sınır köyleri Nevaska, Aydos iki haftadır Bulgarların elindeydi. Zülfikar Bey güven altında sayılırdı bulunduğu yerde. Anamın gözleri yoldadır şimdi dedi. Sen oyalanmadan Goriçka'ya dön. Daha uzun merakta kalmasın. Ben ortalık biraz düzelince gelir elini öperim öyle söyle. Ayakta atlarının yanındaydılar. Zülfikar Bey bunları söylerken gözlerini ayıramadığı Seyit Bey'in boynunu, burnunun üstünü okşuyordu yavaş yavaş. Nerede ne gün biteceği bilinmeyen uzun bir ayrılık girecekti aralarına. Manastır'da dostum çoktur diye sürdürdü sözünü. Anama Manastır'a gideceğimi söyle. Manastır bizde kaldıkça bana dokunan olmaz. Fransızlara geçerse ben de Arnavutluğa geçerim. Elimden gelirse sizleri habersiz bırakmam. Üstümdeki para bana 3-4 ay yeter. Seyit Bey'e söylüyordu sanki bunları. Bastığı yerde duramayan, bir bastığı yere bir daha basmayan o canlı at ayrılacaklarını anlamış, durgunlaşmıştı. Zülfikar Bey'i kokluyor, çok ağır devinimlerle göğsünde, omuzlarında gezdiriyordu başını. Cafer'le kucaklaştılar. Avuçlarına gererek birbirlerinin sırtını sıvazladılar. Cafer atına bindi, Zülfikar Bey Cafer'e uzattı dizginlerini. Seyit Bey sana emanet dedi. Atlarına bir başkasının binmesi, Rumeli beylerinin gözünde kadınlarının kendilerini aldatması kadar onur yarası sayılan bir olaydı. Cafer, Zülfikar Bey'in aklından geçenleri anlamıştı. Atın dizginlerini sol koluna geçirirken, ''Gönlün rahat olsun'' dedi. ''Gene görüşeceğiz, hoşça kal. Sağlıcakla git, yolun açık olsun.'' Cafer atına yol verdi. Seyit Bey, gözleri Zülfikar Bey'de, yürümek istemiyor, başı geride, dizginleri gerili, Cafer'in kolunu tartıyordu. Zülfikar Bey yaklaştı, boynunu okşadı. Goriçka'ya gidiyorsun, hadi yürü. Hafif bir şaplak indirdi sağrısına. Ayrılıklarının zorunlu olduğunu anlayan Seyit Bey'in gözleri doldu. İki kez acılı bir tonla kişnedi, başı arkada Cafer'in atı sıra yürüdü. 3-5 adım sonra bir kez daha kişnedi binicisine doğru. Zülfikar Bey elini yanlamasına sallayarak Goriçka yolunu gösteriyordu. Yine kişnedi. Bu kez ağlamıyordu. Bekleyeceğim diyordu, binicisine yaraşır bir kararlılıkla. Nevaska'dan geçerken Zülfikar Bey'i tanıyanlar kesti yolunu. Dört yanını sardılar. Nevaska, ulu gürgen, kayın ağaçlarıyla kuşatılmış, halkı Türk, Bulgar, Rum karışık varlıklı bir köydü. Aralarındaki din, dil ayrılıkları bir arada iyi geçinmelerine hiçbir zaman engel olmamıştı. İçlerinde önce bir kahvemizi iç diyenler oldu. Sonra başka biri göğe, güneşe baktı. Öyle olmuş dedi. Bir kahveyle bırakmayız. Öğle yemeğini yiyip yemediğini soranlar çıktı. Yarım ağızla yedim demesi bir işe yaramadı. Bizimle bir daha yersin. Çoktandır Nevaska'da görmedik seni. Özledik dediler, yolundan çevirdiler. Nevaska'da baba dostu Tahir Ağa'nın konuğu oldu. Cafer'den ayrılırken aklında sadece manastıra gitmek vardı. Ne de olsa daha bir saat önce verilmiş bir karardı aklına gelen. Manastırda ne yapacaktı, ne kadar kalabilirdi, nasıl barınacaktı? Karşılıklarını hiç düşünmediği, manastırda çözümlemeye bıraktığı konulardı hep. Manastır Osmanlıların birlikte savaştıkları Bulgarlarla Almanların elindeydi. Bir Rumeli beyiydi o. Osmanlı'nın bayrağını yüzyıllardır dik tutmayı şan bilmiş, onur bilmiş babaların, büyük babaların soyundan geliyordu. Osmanlı'nın yeni silah arkadaşları elbet şanına uygun karşılayacaklardı gelişini. Kendine yaraşır bir görev vereceklerdi. Nevaska'da kaldığı iki gün Tahir Ağa'nın görüşlerini dinlemek, düşlerinin ne derece gerçekleşebileceğini düşünmek olanaklarını buldu. Tahir Ağa, "Sen sivilsin," dedi. "Yerin ordu değil. Sen şimdi sadece kendini nasıl koruyacağını, Goruçka'ya sağ esen nasıl döneceğini, kavuşacağını düşün." Nevaska'dan sonra uğradığı Morava, Gülünç, Perşelivitsvi'ye eski dostları evlerinde konuk etmeden Zülfikar Bey'in köylerinden geçmesine izin vermediler. Yolu üstündeki dost evlerinde birer ikişer gün konaklayarak manastıra varması böylece Eylül'ün ikinci haftasını buldu. Ağustos çıkarken kaymak çalan savaşı sona ermiş, Doğu Makedonya'nın en yüksek tepesinde Bulgarlarla Almanlar cepheyi Fransızlarla Sırplara bırakmışlardı. Eylül başlarında ise Florina ile köylerini boşaltmaya başladıkları, kuzeye doğru çekildikleri duyulmaya başladı. İlk kez batı kapısından giriyordu manastıra. Kentin o yöndeki sokaklarına pek ayağı değmemişti. İlk kez geçtiği ara sokaklardan pek az insanla karşılaşarak Aziziye Caddesi'ne çıktı. Önlerinden geçtiği çoğu evlerin pencerelerinde perdeler inik, panjurları varsa kapalıydı. Günlük güneşlik bir gündü. Manastırın ünlü kulesinde saat öğleye yaklaşıyordu. Günün o en bol ışıklı deminde kentin görünüşü uzun bir hastalıktan yeni kalkmış bir yüz gibi soluktu. Görünmeyen bir elin kentin lambalarından bir ikisini kıstığı, söndürdüğü sanılırdı. Aziziye Caddesi de ara sokaklar gibi boşalmıştı. Aziziye Caddesi'nin istasyon önlerine kadar yürüdü. Nerelerdeydi o eski gülen söyleyen manastırlılar? Ne olmuştu o uğuldayan, yaşam sevinci taşan, gülüşlerin, kahkahaların, renkli balonlar gibi uçuştuğu sokaklar? Savaş çıkalı beri Avusturyalılarla Sırplar, Bulgarlarla Fransızlar arasında ikidir el değiştiriyordu kent. Savaşın yıktıklarıyla çıbanlar içindeydi her yanı. Kente giren Bulgar, Alman orduları Sırp dükkanlarına evlerini çoğunu ateşe vermişler, Sırp okullarını, kahvehanelerini yerle bir etmişlerdi. Savaşın yaydığı korkular yüzünden ürken kimi manastırlıların evlerini kapatıp değerli buldukları yükte hafif 3-5 parça eşyalarını alarak dağ köylerindeki yakınlarının evlerine sığındıkları söyleniyordu. Zenginler arasında yabancı ülkelere gidenler vardı. Şimdi de Bulgar-Alman cephesi çöküyor, yıkılıyordu. Sırplarla Fransızlar girince kentte kimlerin evlerini, dükkanlarını yakacak, hangi okulları, kahveleri ateşe verecekti? Zülfikar Bey çok iyi bildiği caddede gördüklerini yadırgayarak ilerlerken yakınından tek tük manastırlıların da kendisini yadırgadıklarının ayrımına vardı. Saat kulesine gelinceye kadar tanıdığı tek manastırlıyla karşılaşmamıştı ama karşılaştıkları arasında kendisini tanıyan tek manastırlı çıkmayışı tuhaftı. Savaş öncesi böyle güneşli havalarda, değişmez saatlerde günde en az iki kez manastırın en gösterişli landonu ile geçerdi o bu ana caddeden. Landonun körüğü açık olurdu. Cadde üstündeki evlerde oturanlar daha uzaktan duyulunca tanırlardı yüksek yapılı atlarının nal seslerini. Kadınlar mutfaklarda, iç odalardaki işlerini bırakır, sokağa bakan pencerelerine koşar, kafeslerin gerisinden ya da araladıkları perdelerin kıyısından geçişini izlerlerdi. İki yandaki kaldırımlarda dolaşanların, mağazaları, kahvehaneleri dolduranların bakışları, göründüğü yerden kaybolduğu dönemece kadar Landon'la takılı kalırdı. Geçerlerken kimin evi, hangi kahvenin önünde ya da karşılaştıkları kimlere çalım atılacağını iyi bilen sürücü, havada atlarının üstünde ustalıkla şaklatırdı kamçısını. Abdülaziz Tiyatrosu'nun önünden geçerken, giriş kapısının kristal camlarında gördüğü kendi yansımalarıyla o günlerden çok uzaklarda olduğunu anladı. Eylül'ün 12'siydi o gün. 26 Ağustos'tan beri sakal tıraşı olmamıştı. Kumraldan çok kızıla çalan sık sakalı sarmıştı yüzünü. Bliste dönüşü atından ayrılan Nevaska'ya sırtında spor ceketi, başında fesi, ayağında kahverengi körüklü çizmeleriyle yaya giren Zülfikar Bey'in o kılıkla Balkan yollarında yolculuk etmesi tuhaf olurdu. Öğütlerine uyarak Tahir Ağa'nın evinde bıraktığı ceketiyle çizmelerini. Nevaska'dan uzun konçlu el dokusu yün çoraplar, deriden kesilmiş bağcıkları diz kapaklarının altına kadar dolanan yumuşak tabanlı, taş topraklı yollarda yürüyüşünü rahatlatacak çarıklar aldı. Terzi Halit'in diktiği şayak yeleklerden tarçın rengi olanı yanındaydı. Gölünç'ten şayak bir komitacı cepkeni aldı üstüne. Fesini komitacı başlığı ile değiştirdi. Manastır yakınlarında dik yakası yandan sedef düğmeli siyah bir gömlek aldı üstündekini değiştirmek için. Kente sağ yanında boyundan geçme iki gözlü bir yol torbası, sol omzunda namlusu yere bakan mavzeriyle girdi. Manastırlıların tanıdığı ilk gençlik yıllarının lüks terzilerinden giyinen Hovarda Zülfikar Bey'iydi. Tiyatronun giriş kapısının kristal camlarında yansıyan görünüşüyle Makedonya komitacısı Zülfikar Bey'i tanımamaları çok olağandı şimdi. Tiyatrodan az ileride bir tütüncü dükkanı önünde durup sergilenen Sırpça, Bulgarca, Rumca gazetelerin birinci sayfalarına göz attı geçerken. Hemen hemen tümünde Venizelos'un, Selanik, Atina sokaklarında Venizelos yandaşlarının çıkardıkları karışıklıkların fotoğrafları dolduruyordu sayfanın yarısını. Balkan Savaşı'nda yanındaki gönüllülerle birlikte kaldıkları otele girdiğinde otel sahibiyle yardımcısı eski yerlerindeydi yine. Omzunda mavzeri, belinde tabancasıyla kendilerine yaklaşan komitacı ürküttü ikisini de. Otel sahibinin sağ eli tabancasının bulunduğu çekmeceye doğru giderken yardımcısı gerideki odaya kaydı. Otelci tezgahın önünde durup da yüz yüze geldiklerinde tanıyanların belleklerinde en çok yer eden çağla yeşili gözlerinden tanıdı Zülfikar Bey'i, rahatladı. Oda isteyen Zülfikar Bey'e, "Buyurun oturun bir yorgunluk kahvesi için," dedi. "Kahvenizi içinceye kadar size uygun bir oda hazırlatayım." Zülfikar Bey ancak otele girince anlamıştı ne kadar yorgun olduğunu. "Ne zaman olsa kahvemi içerim," dedi. "Sen bana hangi oda hazırsa onu ver şimdi. Gireyim üstümdekileri atıp biraz ayaklarımı uzatayım." Otelci, "Olmaz," dedi. "Size sıradan bir oda veremem. Sokak üstünde en iyi odayı hazırlatacağım. Çok sürmez, yarım saat. Siz şimdi buyurun, karşıdaki koltuklarda nasıl rahat ederseniz öyle oturun, kahvenizi için." Yardımcısına Zülfikar Bey'in odasını çabuk hazırlamalarını söyledi. Elinde gazetesiyle tezgahın arkasından çıktı. Holdeki koltuklarda Zülfikar Bey'e yer gösterdi. Yaşadıkları günlerde giyinişinde gördüğü değişikliklerden ötürü çok soru sorması gerekmezdi. Sadece tıraş olmayışına değindi. Zülfikar Bey, "Fransızlar Makedonya'dan gidinceye kadar sakal tıraşı olmayacağım," dedi. Otelci, "Bugünlerde geçer. Elbet bir gün göreceğiz gittiklerini," diye karşılık verdi mahzunlaşarak. Elindeki gazeteyi uzattı Zülfikar Bey'e. "Yunanistan karışıyor. Okumak ister misin?" Zülfikar Bey almadı. "Tütüncünün önünde gördüm. Rumcayı tam sökemiyorum. Okuduğumun yarısını anlıyorsam yarısını anlayamıyorum." Otelci, "Ben de Rumcayı iyi anlayamam. Yeni asır 2 aydır manastıra gelmiyor. Yunanistan'daki karışıklıkları merak ettiğim için aldım," diye karşılık verdi. Zülfikar Bey'in kahvesi geldi. Otelci, "Kral Konstantin Almanların damadıydı ama Venizelos'a diş geçiremedi. Bu Venizelos iyi coşturdu Yunanlıları," dedi. "Kral Konstantin'i devirdi. Bu gidişle oğlunu da devirecek." Zülfikar Bey, "İngilizler kazanırsa ya?" diye kısaca karşılık verdi önce, kahvesini yudumladıktan sonra ekledi. "Ama kazanamayacaklar." Otelci Zülfikar Bey kadar umutlu görünmüyordu savaşın sonundan. Yine de Zülfikar Bey'in iyimserliği yüz çizgilerini rahatlattı. "İnşallah. Çanakkale'de derslerini aldılar. Sıra Balkanlara da gelecek." Otelci ne kadar istese Zülfikar Bey kadar umutlanamıyordu savaşın gidişinden. Bu kez karşılık vermedi. Gözleri baktığı yere takıldı kaldı, dalgınlaştı. Karşılıklı ikisinin suskun kaldıkları o ara yardımcısı geldi. Zülfikar Bey'in odasının hazır olduğunu haber verdi. "Anahtarı, kapının üstünde." Otelci, "Peki sen git," dedi yardımcısına. "Ben odasına götürürüm Zülfikar Bey'i." Zülfikar Bey'e döndü. Zülfikar Bey, buyurun odanızı göstereyim. İkinci kata çıktılar. Köşede yan penceresi otelin bulunduğu sokağı, ön penceresi yanmış yıkılmış bir dükkanın kalıntıları üstünden Azizye Caddesi'ni görüyordu odanın. Karyolanın ayak ucundaki köşede ince bir muşamba perdeyle ayrılmış lavabosu vardı. İnşallah bu gelişinize rahat ettiririz sizi. Tuvalet dışarıda koridorun ucunda. Zülfikar Bey ilk görüşte ısındı odaya. Eksik olma Avni Bey. Yeni hatırlamıştı otelcinin adını. Bir şey isterseniz zile basın. Otelci çıktı, Zülfikar Bey soyundu, elini yüzünü ayaklarını yıkadı. Donu fanilesiyle kendini yatağın üstüne attı, hemen de uyudu. Uyandığında ikindiyi bulmuştu saat. İlk aklına gelen üstündekilerle manastırda rahat dolaşamayacağı oldu. Hemen giyindi, mavzersiz, ekmek torbasız odasından çıktı. Bir zamanlar giyindiği lüks mağazalardan hiçbirine gitmiyordu ayakları. Ömründe ilk kez cebindeki parayı hesaplı kullanmak gerektiğini duyuyordu. Daha önce hiç alışveriş etmediği halk mağazalarından birine girdi. Bir takım elbise, bir fes, ayağına ayakkabı, iki çift çorap, bir gömlekle bir takım iç çamaşırı aldı. Mağazadan çıkarken cebinden bir sarı lira eksilmişti. Bu kadar parayla otele eli kolu dolu dönüşünden memnundu. Aldıklarını Avni Bey'e gösterdi. Hepsine bir sarı lira ödedim dedi. Avni Bey'in yüz çizgilerinin kasıldığını gördü sadece. Güle güle giyin diye karşılık alınca aldıklarını kendisinin sandığı gibi ucuz bulmadığını anladı. Çok değil iki gün sonra ödediğinin yarısı kadar parayla bütün aldıklarının daha iyilerini alabileceğini gördü. Akşam yaklaşıyordu otele döndüğünde. Odasında üstünü değiştirdi. Yemek yemek için dışarı çıkmadan önce anahtarını bırakırken Avni Bey, "Yine eski Zülfikar Bey olmuşsunuz," dedi. "Ucuz pahalı ne giyseniz yakışır size. Üstünüz de iyi durur." İlk karşılığının Zülfikar Bey'i kırdığını anlamıştı. Gönlünü almak için odasından inmesini bekliyordu. Ekledi. "Nasıl buldunuz manastırı?" "Daha pek dolaşamadım." Bu üstümdekileri dolaşamadan acele aldım anlamına vermişti bu karşılığı. Otelci konuyu kapatmak için anlamamazlıktan geldi. "Dolaşsanız da eski manastırı bulamayacaksınız. Sabahtan beri zaten bulamadım. Bundan sonra barış gelmedikçe manastırın yüzü gülmez. Bir yılda geçse, bin yılda geçse nafile. Barış gelmezse böyle asık kalır." Zülfikar Bey eski manastırı pek aramadığını o anda anladı. Şu bir yıldır ayak attığı hangi yer nafile değildi ki? "Her yer böyle, her yer manastır gibi." Evet, her yer böyleydi. Ne gün sona ereceği bilinmeyen bir bekleyiş içinde keyfini yitirmiş, solmuş, sararmıştı. Yine o anda anladı ki aradığı bu görünüş içinde kendi yeriydi onun. Manastır kimilerine göre gülse de elinde mavzeriyle bu kavgada yerini bulmadıkça kendi yüzü gülmeyecekti. Anahtarını tezgaha bıraktı. "Ben çıkıyorum. Güle güle, ne olur ne olmaz pek geç kalmayın. Kalacağımı sanmam." Çıktı. Faytonların sabahlara kadar birinin gelip birinin gittiği Azizye Caddesi, akşam karanlığını daha tam inmediği, sokak lambalarının yanmadığı bu saatte boşalmıştı. İstasyona doğru yürüdü. Kahkahalar, gülüşmeler, şen karşılaşmaların yüksek sesli konuşmalara karıştığı, uğultularla dolup taşan, Drahor boyundan sadece kurbağa sesleri geliyordu. Manastırlıların erkenden evlerine kapanıp gecelerini geçirdiği belliydi. Daha o saatte evine dönmekte geç kaldığını sanan biri, karşıdan gelen bir insanı kuşkuyla gözlüyor, duyduğu ayak sesinden ürkerek dönüp bakmıyordu gerisine. Eskiden kimse karşısındakinin kim olduğunu, ne olduğunu bilmeyi geçirmezdi aklından. Bildiği biri ise Rumluğundan, Sırplığından, Bulgar ya da Türk oluşundan ürkmezdi. Abdülaziz Tiyatrosu'nun önünden karşı kaldırıma geçti. Havuzlu alana geldiğinde doğu yönündeki dağı örten fındık ormanları üstünde görünen dolunayın şavkı kendisine kadar uzadı. Ay yalnızların dostudur. Hem dertlerini dinler hem de mutluluklarını hatırlatır. Kediler sanki ayakları ucunda dolanır, kucaklarına sıçrar, sürünür, mırıldanır, unutturur yalnızlıklarını. Zülfikar Bey'i ay yalnız bırakmadı alanda. Yemeğe gittiğini unutturdu. Önüne düştü havuzun hemen karşısındaki boş sıraya götürdü. "Gel otur havuzun karşısında," dedi. "Hatırlayalım o eski günleri." Kendisinden başka oturan yoktu alanda. İstasyon yönünden gelenler, istasyona gidenler birer ikişer yanlarındakiyle alçak sesle konuşarak hep aceleyle geçiyorlardı parktan. Oturdu, trenin düdük sesini, kalkışını duydu. Sonra bir sessizlik. Ne gelen ne giden, adeta soluk alıp veren, yakınındaki ayakları ucunda dolanan sessizlik. Ne çok anısı vardı manastırda. Sadece anılar. Anılarıyla dolup boşalıyordu artık alan. Tuhaf. Havuzun sağında solunda boy atar, çiçek açar, bahçıvanın toprağıyla getirip bıraktığı fidanlar gibi. Değişik kadınlar kısa aralarla görünüp silindiler. Sadece biri ayrılmıyordu havuzun başından. Nadire. Sarışın, pembe beyaz tenli, hem onu deli eden, kendi daha da beter deli divane olan Nadire. Geldi yerleşti havuzun taşına. Belleğinde saklı duruşları, oturuşları, gülüşleri, kahkahalarıyla güldü, konuştu, durmadan yer değiştirdi. Yüksek ökçeli iskarpinleri, lal rengi ayak bileklerine inen bol ipek etekliği, geniş yenli maşlahı, dik yakalı dantelli açık mavi bluzu, gözlerinin açık mavisine uyan ipek şemsiyesi, belinde kendi hediyesi ipek mendiliyle havuzun başından kendine doğru yaklaşıyordu. Silindi. Az sonra fıstık yeşili çarşafıyla göründü. Belleğinde kalan duruşları, oturuşları, kahkahaları gözyaşlarıyla çevirdi sayfaları. Kahkahaları duydu. Kavgalarını, odanın içinde topuklarını vura vura gidip gelişlerini, yüzü koyun karyolaya kapanıp hıçkıra hıçkıra ağladığını. Birden önünde durmuş, iki eliyle göğsünü yumrukluyordu. Kendi başladığı kavgaya kendi son verirdi yine. Yumruklamayı bırakır, göğsüne kapanır, yuvalanır. Boş eliyle yeleğinin düğmelerini çözmeye başlamışken, birden kollarını boynuna dolar, yaşaran gözlerini gözlerine diker, hemen ardından başını geriye atar, gözleri kapalı dudaklarını uzatır, öpmesini beklerdi. Biraz yaklaşınca dayanamazlardı birbirlerine. Bir ateşi, harlayan bir ocağı söndürmek için kova kova su atar gibiydi sevişmeleri. Kalktı, istasyona girdi, büfeden tütün aldı, istasyon lokantasında yemeğini yedi. Yemekten sonra düşünmeden yürüdü. Ne çok anısı vardı manastırda. Bu caddenin iki yanında geliyor gidiyordu Zülfikar Bey. İşte Drahor Köprüsü başındaydı. Hiç aklına geleceğini sanmazken bulunduğu yerde Sarı İlyas'ı tokatlayışını hatırladı. Oysa hiç unutmamıştı o akşam önüne çıkışını, yolunu kesişini. Hatırladıkça hala tokatladığı andaki öfkeye kapılırdı. Bir gelişinde kaldığı otelden çıkarken yaklaşmıştı yanına. Daha önceden görüp de hatırlayacağı biri değildi. Adını kim olduğunu söylemeden takılmıştı arkasına. Sanki yıllardır tanışıyorlarmış, yedikleri içtikleri ayrı gitmezmiş gibi davranarak yeni açılan bir gazinodan sahibinin kendisine her gidişinde ''Nerelerdesiniz Zülfikar Bey, hiç görünmediniz?'' diye sorduğunda söz etmişti.